Mülksüzler 2. Bölüm Anares. Beyaz duvardaki kare şeklinde bir pencereden açık çıplak gök görünüyor. Göğün merkezinde ise güneş. Odada 11 bebek var. Çoğu büyük, şişirilmiş beşiklere ikişer üçer yerleştirilmiş, gürültü ve bağırışmalar içinde uykuya yatırılıyor. En büyük ikisi serbest, şişman, hareketli olanı bir oyun tahtasını söküyor. Zayıf olanı ise pencereden giren sarı gün ışığının oluşturduğu karede oturuyor. Gün ışığına içten ve aptal bir ifadeyle bakıyor. Kır saçlı, tek gözlü bir kadın olan bakıcı bekleme odasında, uzun boylu, üzgün görünüşlü 30 yaşlarında bir adamla konuşuyor. Anne, Abana'ya gönderildi, diyor. Onun burada kalmasını istiyor. O zaman onu kreşe tam gün mü alacağız, Palat? Evet, ben yeniden bir yurda taşınıyorum. Merak etme, buradaki herkesi tanıyor. Ama kuşkusuz İşböl seni de yakında Rulag'ın yanına gönderecektir. Eşsiniz, ikiniz de mühendissiniz. Evet ama onu isteyen merkezi mühendislik enstitüsü. Ben o kadar iyi değilim. Rulag'ın yapacak büyük işleri var. Bakıcı başını sallayarak içini çekti. Gene de, dedi enerjik bir sesle, cümlesini tamamlamadı. Babanın bakışı, ışıkla uğraştığı işi için kendisinin varlığını fark etmeyen zayıf çocuğun üzerindeydi. Şişman çocuk, islak ve sarkmış ara bezi yüzünden çömelik yürüyerek zayıf oğlana doğru hızla yaklaştı. Sıkıntıdan veya arkadaşlık etmek için yaklaşmıştı. Ama bir kez gün ışığı karesinin içine girip oranın sıcak olduğunu keşfedince zayıf çocuğun yanına hızla oturdu ve onu gölgeye itekledi. Zayıf oğlanın boş, kendinden geçmiş hali birdenbire öfkeden doğan bir kar çatmaya dönüştü. Bağırarak şişmanı itti. Git buradan. Bakıcı hemen oraya koştu. Şişman oğlanı doğrulttu. Şev, başka insanları itmemelisin. Zayıf bebek ayağa kalktı. Yüzü gün ışığı ve kızgınlıkla parlıyordu. Bezi düşmek üzereydi. Benim, dedi yüksek, çınlayan bir sesle. Benim güneş, senin değil, dedi tek gözlü kadın. Kesinlik içeren bir yumuşaklıkla. Hiçbir şey senin değil. Kullanmak için var, paylaşmak için var. Eğer paylaşmazsan kullanamazsın. Zayıf bebeği nazik, amansız elleriyle tutup kaldırdı ve kenara gün ışığıyla dolu karenin dışına koydu. Şişman bebek kayıtsızca oturup bakıyordu. Zayıf olanın tüm bedeni titredi. Benim güneş, diye haykırdı ve öfke dolu gözyaşlarına boğuldu. Baba çocuğu kaldırıp havada tuttu. Yapma Şev, dedi. Nesnelere sahip olamayacağını biliyorsun. Neyin var senin? Sesi yumuşaktı ve sanki az sonra gözyaşlarına boğulacakmış gibi titriyordu. Kollarındaki zayıf, uzun, hafif çocuk hüngür hüngür ağlıyordu. Bazıları yaşamın cilvelerini kolay kabul edemez, dedi sempatiyle seyreden tek gözlü kadın. Onu şimdi yatı ziyaretine götüreceğim. Anne bu gece gidiyor ya ondan. Peki gidin, umarım yakında beraber aynı yere gönderilirsiniz, dedi bakıcı. Şişman çocuğu buğday çuvalı gibi kalçasının üzerinde taşırken yüzünden melankolik okunuyordu. Sağlam gözünü kısmış bakıyordu. Güle güle Şev, küçüğüm. Bak yarın kamyonla sürücü oyununu oynayacağız. Bebek onu daha affetmemişti. Hıçkırıklar içinde babasının boynuna sarıldı ve yüzünü yitik güneşin karanlığına sakladı. O sabah bütün sıralar orkestraya prova için gerekliydi. Dans grubu için eğitim merkezinin büyük odasında tepiniyordu. Bu yüzden konuşma dinlemeye çalışması yapan çocuklar işliğin köpük taşından zemininde bir çember oluşturmuş oturuyorlardı. İlk gönüllü, uzun boylu, uzun el ve ayakları olan 8 yaşındaki çocuk ayağa kalktı. Bütün sağlıklı çocuklar gibi dimdik duruyordu. Hafif tüylü yüzü ilk başta sapsarıydı. Sonra diğer çocukların dinlemesi için beklerken kızardı. Devam et, Şevek, dedi grup yöneticisi. Şey, bir fikrim var. Daha yüksek sesle, dedi yönetici. 20'lerinde sağlam yapılı bir adamdı. Çocuk utanarak gülümsedi. Şimdi bakın, düşünüyordum. Diyelim ki bir şeye taş atıyorsunuz. Ağaca atıyorsunuz. Taş havada uçuyor ve ağaca çarpıyor, tamam mı? Ama çarpamaz. Çünkü yazı tahtasını alabilir miyim? Bakın, bu sizin taş atarkenki resminiz. Bu da ağaç, diye çiziktirdi tahtaya. Bu ağaç oluyor, bu da taş. Bakın tam ortada. Çocuklar holum ağacını gösteren çizgilerine güldüler. O da gülümsedi. Taş sizden ağaca gitmek için sizinle ağaç arasındaki yolun tam yarısına gelmeli, değil mi? Tam daha sonra yarı noktasıyla ağaç arasındaki yolun tam yarısına gelmeli. Daha sonra onunla ağaç arasındaki yolun yarısına. Ne kadar giderse gitsin, son bulunduğu yerle ağaç arasında bir nokta, daha doğrusu bir zaman var. Bu size ilginç geliyor mu? Diye araya girdi yönetici diğer çocuklara hitaben. Niye ağaca ulaşamıyor? Dedi 10 yaşında bir kız. Çünkü her zaman geriye kalan yolun yarısı kadar yol gitmek zorunda, dedi Şevek. Ve her zaman gidecek yolun yarısı var. Anlıyor musunuz? Kötü nişan aldığını söyleyebilir miyiz? Dedi yönetici zoraki bir gülümsemeyle. Nasıl nişan alırsanız alın fark etmez, ağaca ulaşamaz. Kim verdi sana bu fikri? Kimse, birden aklıma geldi. Sanırım taşın nasıl? Yeter. Diğer çocuklardan bazıları konuşuyordu. Ama çarpılmış gibi sustular. Elinde tahtayı tutan küçük çocuk sessizliğin içinde ayakta duruyordu. Korkmuş görünüyordu ve kaşları çatıktı. Konuşma paylaşmadır. Birlikte yapılan bir sanat. Sen paylaşmıyorsun. Yalnızca bencillik ediyorsun. Koridordan orkestranın tiz, güçlü ama armonileri geliyordu. Bunu kendin düşünmedin. Kendiliğinden aklına gelmedi. Buna çok benzer bir şeyi bir kitapta okumuştum. Şevek yöneticiye baktı. Hangi kitapta? Burada var mı o kitap? Yönetici ayağa kalktı. Rakibinden iki kat uzun ve üç kat ağırdı. Yüzünden çocuktan hiç hoşlanmadı okunuyordu. Ama duruşunda herhangi bir fiziksel şiddet tehdidi yoktu. Yalnızca çocuğun garip sorusuna verdiği rahatsız yanıtla biraz zayıflayan bir otorite iddiası vardı. Hayır, bencillik etmeyi de bırak. Sonra bilgiçe melodik konuşmasını sürdürdü. Bu tür bir şey aslında bizim konuşma dinleme gruplarında amaçladığımızın tam tersi. Konuşma iki taraflı bir şey, işlevdir. Şevek birçoğunuzun tersine henüz bunu anlamaya hazır değil. Bu yüzden de varlığı grup için rahatsız edici. Sen de bunu hissediyorsun değil mi Şevek? Kendi düzeyinde çalışan başka bir grup bulmanı öğütlerim. Başka kimse bir şey demedi. Çocuk tahtayı verip çemberden çıkarken sessizlik ve yüksek tiz müzik devam ediyordu. Koridora çıkıp orada durdu. Ayrıldığı grup yöneticinin rehberliğinde sırayla bir grup öyküsü anlatmaya girişti. Şevek onların alçak seslerini ve hala hızla çarpan kalbinin sesini dinliyordu. Kulaklarında orkestranın sesi değil, ağlamamak için kendinizi sıktığınızda duyduğunuz bir şarkı vardı. Daha önce bu şarkı sesini birçok kez duymuştu. Onu dinlemekten hoşlanmıyordu. Taş ve ağacı da düşünmek istemiyordu. Bu yüzden aklını kareye yöneltti. Sayılardan yapılmıştı. Sayılar her zaman sakin ve sağlamdı. Hata yaptığı zaman onlara sığınabilirdi. Çünkü onlarda hiç hata yoktu. Bir süre önce kareyi kafasında tasarlamıştı. Müziğin zamanda yaptığı tasarımlara benzeyen uzayda bir tasarım. İlk 9 tam sayıdan oluşan ve merkezinde 5 sayısı olan bir kare. Sıralar nasıl toplanırsa toplansın sonuç aynı çıkıyordu. Bütün eşitsizlikler dengeleniyordu. Bakması hoştu. Bunları konuşmaktan hoşlanan bir grup oluşturabilseydi ya, ama yalnızca daha büyük erkek ve kızlardan birkaçı hoşlanıyordu. Onlar da çok doluydular. Ya yöneticinin bahsettiği kitap sayılardan oluşan bir kitap mıydı? Taşın ağaca nasıl ulaştığını gösterir miydi? Taşla ağaç hakkındaki şakayı yapmakla aptallık etmişti. Kimse onun şaka olduğunu bile anlamamıştı. Yönetici haklıydı. Başı ağrıyordu. Kendi içine dingin şekillere bakıyordu. Eğer yalnızca sayılardan oluşan bir kitap yazabilseydi doğru olurdu, haklı olurdu. Sözlerle söylenen hiçbir şey tam doğru çıkmıyordu. Söze dökülen şeyler düzgün durup birbirine uyacağına eğilip bükülüyor, uçup gidiyordu. Ama sözlerin altında merkezde karenin merkezi gibi her şey doğru çıkıyordu. Her şey değişebilir ama hiçbir şey yitirilmezdi. Eğer sayıları görebilirseniz bunu anlayabilirdiniz. Dengeyi, şekilleri, dünyanın yapı taşlarını görürdünüz ve onlar sağlamdı. Şevek nasıl bekleyeceğini öğrenmişti. Bayağı becerikliydi bu konuda, uzman olmuştu. Önce annesi Rulak'ın geri gelmesini beklerken bu yeteneği edinmişti. Ama o kadar zaman geçmişti ki bunu anımsamıyordu. Kendi sırasını beklerken, paylaşmayı beklerken, payını beklerken de yetkinleştirmişti. 8 yaşında niçin, nasıl, ya böyle olursa diye soruyordu ama ne zaman diye sormuyordu. Babası gelip onu yatı ziyaretine götürene dek bekledi. Uzun bir beklemeydi. 6 dekad. Palat geçici bir süre için Davul Dağı'ndaki su yeniden değerlendirme fabrikasında bakım işine gönderilmişti. Daha sonra bir dekat boyunca Malen'in de sahilde kalacaktı. Böylece yüzebilecek, dinlenebilecek ve Pipar adlı bir kadınla çiftleşebilecekti. Bütün bunları oğluna açıklamıştı. Şevek ona güveniyordu. O da bu güveni hak ediyordu. 60 günün sonunda geniş ovalardaki çocuk yurtlarına geldi. Eskisinden daha da üzgün görünen uzun, zayıf bir adamdı. Aslında istediği çiftleşmek değildi. Rulak'tı. Çocuğu gördüğünde gülümsedi, alnı acıyla kırıştı. Birlikte olmaktan hoşlanıyordu. Palat, hiç içinde sayılar olan kitap gördün mü? Neyi kastediyorsun? Matematiği mi? Sanırım bunun gibi mi? Palat üst giysisinden bir kitap çıkardı. Küçük bir cep kitabıydı. Çoğu kitap gibi kapağında yaşam çemberi basılı yeşil bir cildi vardı. Çok sıkışık basılmıştı. Harfler küçücüktü. Ve dar kenar boşluğu kullanılmıştı. Çünkü bir sayfayı kirletip yeni bir sayfa almaya her gittiğinde eğitim merkezindeki malzeme dağıtıcısının söylediği gibi kağıt çok fazla holum ağacı ve insan emeği gerektiriyordu. Palat kitabı açıp şeveke uzattı. Çift taraflı sayfa sayılarla dolu bir sürü sütundan oluşuyordu. İşte tam onun düşlediği gibi oradaydılar. Sonsuz adalet ahdi ellerindeydi. 10 ve 12 tabanına göre logaritma tabloları diyordu kapakta. Yaşam çemberinin üzerindeki başlık. Küçük çocuk ilk sayfayı bir süre inceledi. Neye yarıyorlar diye sordu. Çünkü bu şekiller yalnızca güzellikleri için gösteriliyor olamazdı. Yatakhanenin soğuk, zayıf, ışıklı ortak odasında yanındaki sert yatağa oturan mühendis ona logaritmaları anlatmaya çalıştı. Odanın öte yanında iki yaşlı adam kesik kesik gülerek üstüne koy oynuyorlardı. Genç bir çift gelip özel odanın bu gece boş olup olmadığını sordu. Sonra da oraya gitti. Yağmur tek katlı yatakhanenin maden damına hızla çarptı. Sonra kesildi. Hiçbir zaman uzun süre yağmıyordu. Palat hesap cetvelini çıkarıp şebeke nasıl çalıştığını gösterdi. Şebekte buna karşılık ona kareyi ve düzenleme ilkelerini gösterdi. Geç olduğunu fark ettiklerinde çok geç olmuştu. Harika yağmur kokan, çamurlu karanlıkta çocuk yurduna koştular ve nöbetçiden formalite icabı azar işittiler. Çabucak öpüştüler. İkisi de gülmekten kırılıyordu. Şevek büyük yatak odasına babasının ıslak elektrikli karanlıkta geniş ovaların tek caddesinden aşağıya yürüdüğünü görebileceği pencereye koştu. Çocuk yatağa çamurlu ayaklarıyla yattı ve düş gördü. Düşünde çıplak bir ovada bir yolda yürüdüğünü gördü. Yolun ötesinde uzakta bir çizgi vardı. Ovadan oraya yaklaştıkça bunun bir duvar olduğunu gördü. Çorak toprağın üzerinde bir ufuktan öbür ufka uzanıyordu. Yoğun, karanlık ve çok yüksekti. Yol duvara kadar gidip duruyordu. Devam etmesi gerekiyordu ama edemiyordu. Duvar onu engelliyordu. Acı verici, kızgınlık dolu bir korku kapladı içini. Devam etmeliydi. Yoksa eve dönemeyecekti. Ama duvar oradaydı. Geçmenin yolu yoktu. Düzgün yüzeyine elleriyle vurdu ve haykırdı. Sesi sözsüz ve karga sesi gibi çıkıyordu. Kendi sesinden korkarak yere çöktü. Sonra bir başka sesin, "Bak," dediğini duydu. Bu babasının sesiydi. Annesi Rulag'ın da orada olduğunu sanıyordu. Ama onu göremiyordu. Yüzünü anımsayamıyordu. Ona sanki annesiyle Palat duvarın altındaki karanlıkta dört ayak üstünde duruyorlarmış ve insanlardan daha iri ve değişik şekilliymişler gibi geliyordu. İşaret ediyorlar, yerde üzerinde hiçbir şeyin yetişmediği acı topraktaki bir şeyi gösteriyorlardı ona. Orada bir taş vardı. Duvar gibi o da karaydı. Ama üzerinde veya içinde bir sayı vardı. Önce beş olduğunu sandı, sonra bir, sonra ne olduğunu anladı. Ana sayıydı bu. Hem birlik hem de çokluktu. İşte bu temel taşı, dedi sevdiği tanıdık bir ses. Şevek coşku içinde yüzüyordu. Gölgelerin içinde duvar kalmamıştı. Geri geldiğini, eve geldiğini biliyordu. Daha sonra da bu düşün ayrıntılarını anımsayamadı. Ama o coşku dalgasını da hiç unutmadı. Buna benzer bir şeye hiç rastlamamıştı. Kalıcılığı tıpkı sürekli yanan bir ışığa şöyle bir bakış gibi o kadar güven vericiydi ki düşte yaşanmasına karşın onun gerçek dışı olduğunu düşünemiyordu. Ama ne kadar orada olursa olsun ne çok isteyerek ne de iradesiyle bir daha ulaşamadı ona. Yalnızca uyanırken onu anımsayabildi. Arada bir duvarı yeniden düşlediğinde düşleri kasvetli ve sonuçsuzdu. Hapishane fikrini tarih üzerine çalışmaya karar veren herkesin okuduğu Odo'nun yaşamındaki bazı bölümlerden almışlardı. Kitapta bazı belirsizlikler vardı. Geniş ovalardaki kimse de onları açıklayabilecek kadar tarih bilmiyordu. Ama Odo'nun Drio'daki kalede geçirdiği yıllara geldiklerinde hapishane kavramı kendiliğinden anlaşılmıştı. Gezici bir tarih öğretmeni kasabaya geldiğinde müstehcen bir şeyi çocuklara anlatmak zorunda kalan terbiyeli bir erişkin gibi istemeyerek konuyu açıklamıştı. Evet demişti. Hapishane bir devletin yasalarına uymayan kişileri kapattığı yerdir. Peki oradan neden çıkmıyorlardı? Çıkamıyorlardı. Çünkü kapılar kilitliydi. Kilitli mi? Kamyondan düşmemen için kapıları kapatıyorlar ya. İşte öyle aptal. Ama bütün o zaman boyunca bir odada ne yapıyorlardı? Hiçbir şey. Yapacak hiçbir şey yoktu. Odo'yu Drio'daki hapishane hücresinde gösteren resimleri gördünüz değil mi? Muhalif bir sabır görüntüsü, eğik kır saçlı baş, sıkılmış yumruklar, insanın hakkını elinden alan gölgeler arasında hareketsiz. Bazen mahpuslar çalışmaya mahkum edilirlerdi. Mahkum mu? Yani bir yargıç gücünü yasadan alan bir kişi onlara bir tür fiziksel işte çalışmalarını emrederdi. Emreder miydi? Ya yapmak istemezlerse yapmaya zorlanırlardı. Eğer bu da sonuç vermezse dövülürlerdi. Dinleyen çocuklarda hepsi 11-12 yaşlarında hiçbir anlık kişisel kızgınlıklar dışında bir fiske bile yememiş ve kimseye vurulduğunu görmemiş çocuklarda heyecanlı bir gerilim oluşmuştu. Tirin hepsinin aklındaki soruyu sordu. Yani bir sürü tek kişi bir kişiyi mi döverdi? Evet, diğerleri onları neden durdurmazdı? Nöbetçilerde silah vardı, mahkumlarda yoktu, dedi öğretmen. İğrenç bir şeyi söylemeye zorlanan ve bundan utanan birinin sertliğiyle konuşuyordu. Sapıklığın basit çekiciliği Tirin, Şevek ve üç çocuğu bir araya getirdi. Kızları aralarına almadılar. Neden olduğunu bilmiyorlardı. Tirin eğitim merkezinin batı tarafının altında çok uygun bir hapishane yeri bulmuştu. Üç beton temel duvarı ve üstteki tabanın altından oluşmuş ancak bir kişinin oturarak veya yatarak sığabileceği bir boşluktu. Temeller beton bir yapının parçası olduğundan tabanı duvarlarla bitişikti. Köpük taşından yapılmış ağır bir parça orayı kapatabilirdi. Ama kapının kilitlenmesi gerekiyordu. Deneye deneye karşı duvarla köpük taşı arasına sıkıştırılacak bir payandanın kapıyı korkunç bir kesinlikle kapatacağını keşfettiler. Kimse içeriden o kapıyı açamazdı. Ya ışık? Işık yok, dedi Trin. Bu tür şeyler konusunda otorite sahibi olarak konuşuyordu. Çünkü hayal gücü bunları doğrudan doğruya bulmasını sağlıyordu. Elindeki bilgileri kullanıyordu. Ama bu kendinden eminliği veren şey bilgi değildi. Drio'daki kalede mahkumları karanlıkta bırakıyorlardı yıllarca. Ama hava olmalı, dedi Şevek. O kapı vakum bağlantısı gibi tam yerine oturuyor. Bir hava deliği olmalı. Köpük taşına delik açmak saatler alır. Hem o kutuda havasız kalacak kadar uzun süre kim durur ki? Gönüllü ve isteklilerden oluşan bir koro. Tirin onlara alaylı baktı. Hepiniz çıldırmışsınız. Öyle bir yerde gerçekten kilitli kalmayı kim ister ki? Ne için? Hapishaneyi yapmak onun fikriydi. Bu ona yeterli gelmişti. Bazıları için hayalin yeterli olmayacağı hiç aklına gelmemişti. Onlarınsa ille de hücreye girmeleri ve açılmaz bir kapıyı açmaya çalışmaları gerekiyordu. Nasıl olduğunu görmek istiyorum, dedi Kadag. Geniş omuzlu, ciddi, despot tavırlı 12 yaşında bir çocuktu. Kafanı çalıştır, diye alay etti Tirin. Ama diğerleri Kadav'ı desteklediler. Şevek işlikten bir matkap buldu. Kapıda baş yüksekliğinde 2 santimetre çapında bir delik açtılar. Tıpkı Tirin'in tahmin ettiği gibi yaklaşık bir saat sürdü. İçeride ne kadar kalmayı düşünüyorsun Kadav? Bir saat mi? Bakın, dedi Kadav, ben mahkumum, karar veremem, özgür değilim. Beni ne zaman çıkaracağınıza siz karar vermelisiniz. Haklı, dedi Şevek. Bu akıl yürütme cesaretini kırmıştı. İçeride çok kalamazsın Kad. Ben de girmek istiyorum, dedi. En küçükleri olan Gibeş. Mahkum herhangi bir yanıt verme gereğini duymadı. Hücreye girdi, kapı kaldırılıp büyük bir gürültüyle yerine kondu. Dört gardiyan neşe içinde destekleri çekişle kapıya çaktılar. Sonra hepsi hava deliğini üşüşüp mahkumlarını görmeye çalıştılar. Ama hapishanenin içinde hava deliğinden gelenin dışında hiç ışık olmadığından pek bir şey göremediler. Zavallı osurukçunun bu bütün havasını bitirmeyin. Biraz üfleyin içeriye, biraz osurun içeriye. Ne kadar zaman vereceğiz ona? Bir saat, 3 dakika, 5 yıl. Işıkların sönmesine 4 saat var. Bu yeterli olur. Ama ben de istiyorum. Peki, seni bütün gece içeride bırakırız. Yani yarını kastetmiştim. 4 saat sonra destekleri çıkarıp kadavı bıraktılar. Girdiğindeki gibi duruma egemen olarak çıktı. Acıktığını söyledi. Önemli bir şey değildi. Zamanının çoğunu uyuyarak geçirmişti. Yine yapabilir misin? Diye meydan okudu Tilin. Tabii. Hayır, sıra bende. Kapa çeneni Gip. Şimdi mi Kad? Seni ne zaman bırakacağımızı bilmeden yeniden oraya girebilir misin? Tabii. Yiyeceksiniz mi? Mahkumları beslerlerdi, dedi Şebek. Bütün bu işin en garip yanı da bu zaten. Kadav omuz silkti. Gururlu dayanıklılığı çekilir gibi değildi. Bakın, dedi Şebek en küçük iki oğlana. Mutfağa gidip artıklardan isteyin. Su koymak için de şişe gibi bir şey alın. Kadava döndü. Sana bir çuval yiyecek vereceğiz. Böylece o delikte istediğin kadar kalabileceksin. Siz ne kadar isterseniz, diye düzeltti Kadav. Peki, gir şuraya. Kadav'ın elin kendine güveni Tiri'nin satirik rol yapma damarına basmıştı. Sen mahkumsun, yanıt veremezsin. Anladın mı? Arkanı dön. Ellerini başının üstüne koy. Neden? Vazgeçmek mi istiyorsun? Kadav somurtarak geri döndü. Neden olduğunu soramazsın. Çünkü sorarsan seni dövebiliriz. Sen de hiçbir şey yapamazsın. Kimse de sana yardım etmez. Çünkü canını okuyabiliriz ve sen karşılık veremezsin. Çünkü sen özgür değilsin. Şimdi devam etmek istiyor musun? Tabii, vur bana. Tirin, Şevek ve Mahkum fenerin çevresinde karanlıkta yapının kalın temel duvarları arasında garip katı bir küme oluşturmuş birbirlerini süzüyorlardı. Tirin küstahça rahatlıkla gülümsedi. Bana ne yapmam gerektiğini öğretme, çıkarcı. Çeneni kapa ve o hücreye gir. Kadav emre uymak için arkasını dönerken Tirin arkadan itti. O da yeri boyladı. Şaşkınlıktan ve acıdan homurdandı. Sonra sürtünen veya burkulan parmağını ovuşturarak hücrenin arka duvarına oturdu. Şebek'le Tirin konuşmuyorlardı. Gardiyan rollerinde yüzleri ifadesiz, kıpırtısız duruyorlardı. Şimdi rolü oynamıyorlar, rol onları yönetiyordu. Küçük çocuklar biraz holum ekmeği, bir kavun ve bir şişe suyla döndüler. Gelirken konuşuyorlardı. Ama hücredeki garip sessizlik birdenbire onları da etkiledi. Yiyecek ve su içeri kondu, kapı kaldırılıp desteklendi. Kadav karanlıkta yalnızdı. Diğerleri fenerin etrafına toplandılar. Gibeş nereye işeyecek, diye fısıldadı. Donuna, dedi Tirin alaycı bir açıklıkla. Ya sıçmak zorunda kalırsa, diye sordu Gibeş. Sonra da gök gürültüsü gibi bir kahkaha patlattı. Sıçmanın neresi komik? Düşündüm de ya göremezse karanlıkta? Gibeş komik hayalini tümüyle açıklayamadı. Hepsi birden açıklama gereği duymadan gülmeye başladılar. Nefessiz kalana dek çığlık çığlığa güldüler. Hepsi de içeride kilitli duran çocuğun güldüklerini duyabileceğinin farkındaydılar. Çocukların yatakhanesinde ışık sönme zamanı geçmişti. Erişkinlerin birçoğu da çoktan yataktaydı. Ama konutlarda tek tük ışık yanıyordu. Sokak boştu. Çocuklar uçakçılık oynayarak birbirlerine seslenerek bir sır paylaşmanın, başkalarını rahatsız etmenin, kötülüklerini birleştirmenin coşkusuyla çılgın gibi sokağı geçtiler. Koridorlarda ve yatakların arasında elim sende oynayarak yatakhanedeki çocukların yarısını uyandırdılar. Erişkinlerden hiçbiri onlara karışmadı. Gürültü de yavaşça kesildi. Tirin ve Şevek uzun bir süre Tirin'in yatağında oturarak fısıldaştılar. Kadav'ın bunu hak ettiğine ve tam 2 gece hapiste kalması gerektiğine karar verdiler. Ertesi akşamüstü grupları tahta yeniden işleme işliğinde toplandı. Ustabaşı Kadav'ın nerede olduğunu sordu. Şevek Tirin'le göz göze geldi. Yanıt vermemekle kendini akıllı, güçlü hissettiğini fark etti. Yine de Tirin, Kadav'ın o gün için başka bir gruba katılmış olması gerektiğini söylediğinde Şevek bu yalandan dehşet duydu. Gizli güç duygusu onu birden rahatsız etti. Bacakları kaşınıyor, kulakları yanıyordu. Ustabaşı ona seslendiğinde dehşetle, korkuyla veya daha önce hiç duymadığı utanca benzeyen ama ondan çok daha kötü, içten pazarlıklı ve aşağılık bir duyguyla yerinden sıçradı. 3 katlı holum levhalarına, vida delikleri delip zımparalarken sonra da levhaları zımparayla ipek pürüzsüzlüğüne getirirken sürekli kadavı düşünüyordu. Ne zaman düşünceye dalsa kadav oradaydı. İğrenç bir şeydi bu. Nöbet tutan Gibeş yemekten sonra Tirin ve Şevek'in yanına geldi. Rahatsız görünüyordu. Kadın bir şeyler dediğini duyar gibi oldum. Sesi bir garipti. Bir sessizlik oldu. Onu çıkaralım, dedi Şevek. Dirin hırsla ona döndü. Aman Şevek, mızıkçılık etme. Fedakarlığa gerek yok. Bırak bitirsin ve sonunda kendine saygı duysun. Ne fedakarlığı be? Kendime saygı duymak istiyorum, dedi Şevek ve eğitim merkezine yollandı. Tirin onu tanıyordu. Tartışmak için zaman harcamayıp onu izledi. Arkadan da 11'likler geliyordu. Yapının altından sürünerek hücreye geldiler. Şevek bir desteği çıkardı. Tirin diğerini. Hep hapishanenin kapısı büyük bir gümbürtüyle öne doğru düştü. Kadav yerde yatıyordu. Yan dönüp kıvrılmıştı. Oturdu, sonra yavaşça ayağa kalkıp dışarıya çıktı. Fenerden gelen ışıkta gözlerini epeyce kırpıştırıyordu ama alışılmıştan pek farklı görünmüyordu. Üzerinden gelen koku inanılmazdı. Her nedense ishal olmuştu. Hücre pislik içindeydi. Gömleğinde de sarı dışkı lekeleri vardı. Fenerin ışığında bunu gördüğünde elleriyle gizlemeye çalıştı. Kimse pek konuşmuyordu. Yapının altından çıkıp yatakhaneye doğru giderken kadav ne kadar sürdü diye sordu. İlk 4 saati sayarsak 30 saat kadar. Epeyce uzun, dedi kadav inanmaktan uzak bir sesle. Şevek onu temizlenmesi için banyoya götürdükten sonra koşarak helaya gitti. Orada bir lavaboya eğilerek kustu. Kasılmalar 15 dakika kadar geçmedi. Geçtiğinde titriyordu ve bitkindi. Yatakhanenin genel odasına gitti. Biraz fizik okudu. Sonra da erkenden yattı. 5 çocuktan hiçbiri bir daha eğitim merkezinin altındaki hapishaneye gitmedi. Hiçbiri bu olaydan bir daha bahsetmedi. Yalnızca Gibeş bir kez kendinden büyük çocukları anlatarak övündü. Ama anlamadılar. O da vazgeçti. Kuzeybatışı Asil ve Maddi Bilimler Bölge Enstitüsü'nün üzerinde ay parlıyordu. 15-16 yaşlarında 4 erkek çocuk düzensiz yer holomu dizilerinin arasında bir tepede oturmuş bölge enstitüsüne ve aya bakıyorlardı. Garip, dedi Tirin. Daha önce hiç düşünmemiştim. Diğer üçünden biliyoruz, sesleri geldi. Daha önce, dedi Tirin bozuntuya vermeden. Orada Uras'ta bir tepenin üzerinde oturup Aneres'i bize bakan ve bakın işte diye ay diyen insanlar olduğu gerçeği hiç aklıma gelmemişti. Bizim dünyamız onların ayı, bizim ayımız onların dünyası. O zaman gerçek nerede? Diye karşı çıktı Bedap ve esnedi. İnsanın üstünde oturduğu tepede derin dedirtirin. Hepsi parlak, bulanık dolunayı bir gün geçtiği için tam yuvarlak olmayan turkuaz küreye bakmaya devam ettiler. Kuzey buz kütlesi gibi kamaştırıcıydı. Kuzeyde hava açık, dedi Şevek. Güneşli, oradaki kahverengimsi çıkıntı ay yiyor. Hepsi güneşte çırılçıplak yatıyor, dedi Kvetur. Göbeklerinde mücevherler var. Hiç kılları da yok. Bir sessizlik oldu. Tepeye erkek erkeğe olmak için gelmişlerdi. Dişilerin varlığı onlar için sıkıcıydı. Son zamanlarda bütün dünya kızlarla dolu gibi geliyordu. Nereye bakarlarsa baksınlar, uyurken veya uyanık hep kızları görüyorlardı. Hepsi kızlarla yatmayı denemişlerdi. Bazıları ise umutsuzluk içinde kızlarla yatmamayı denemişti. Sonuç aynıydı. Kızlar oradaydı. 3 gün önce Odocu hareketin tarihi üzerine bir sınıfta hepsi aynı görsel dersi izlemişlerdi. O zamandan beri de kadınların yağlanmış bronz renginde göbeklerinin yumuşak deliğindeki yanar döner mücevherlerin görüntüsü tek tek hepsinin gözlerinin önüne gelip duruyordu. Kendileri gibi kıllı çocukların cesetlerini de görmüşlerdi. Cesetler bir deniz kenarında hurda maden gibi katı ve paslı üst üste yığılmış, adamlar da çocukların üzerine gaz döküp yakmışlardı. Yorumunun sesi Tu devletinin Bacifoil bölgesinde açlık demişti. Açlıktan ve hastalıktan ölen çocukların cesetleri kıyılarda yakılıyor, 700 kilometre uzakta Aiyo devletinin Tius kumsallarında. İşte burada mücevherli göbekler vardı. Mülk sahibi sınıfların bu ifadelerin pravca karşılığı olmadığı için iyoca sözcükler kullanılıyordu. Erkek üyelerin cinsel kullanımı için saklanan kadınlar, mülksüz sınıftan insanlar tarafından kendilerine akşam yemeği sunulana dek bütün gün kumda yatıyorlar. Yemek zamanının yakın çekimi, ısıran, çiğneyen ve gülümseyen yumuşak ağızlar, gümüş çanaklara ıslak ıslak konmuş nefis şeylere uzanan düzgün eller. Sonra ağzı açık, boş, kara kuru, ölü bir çocuğun kör, ifadesiz yüzüne geçiş, yan yana demişti ses hafifçe. Ama çocukların beyinlerine yağlı, yanar döner bir kabarcık gibi kazınan imge hep aynıydı. Bu filmler ne kadar eski, dedi Tirin. Yerleşmeden önce mi, yoksa çağdaş mı? Hiç söylemiyorlar. Ne fark eder, dedi Kvetur. Odocu devrimden önce Uras'ta böyle yaşıyorlardı. Odocular kalkıp buraya Anares'e geldiler. O halde büyük olasılıkla hiçbir şey değişmedi. Aynen devam ediyor orada. Mavi yeşil kocaman ayı gösterdi. Devam ettiğini nereden biliyoruz? Ne demek istiyorsun Tir? Dedi Şevek. Eğer bu filmler 150 yıllıksa Uras'ta şimdi her şey çok değişmiş olabilir. Öyle olduğunu söylemiyorum. Ama eğer değişmişse nasıl bilebiliriz? Oraya gitmiyoruz. Onlarla konuşmuyoruz. Hiç iletişim yok. Uras'ta şu anda yaşamın nasıl olduğu hakkında en ufak bir fikrimiz yok. Üdedekilerin var. Anares limanına gelen yük gemilerine binen Uraslılarla konuşuyorlar. Bilgileri oluyor. Bilmek zorundalar. Hem Uras'la ticareti sürdürüp hem de bizim için nasıl bir tehlike oluşturduklarını da ancak böyle bilebiliriz. Bedap mantıklı konuşuyordu ama Tiri'nin yanıtı sertti. O halde Üde haberdar olabilir ama biz değiliz. Haberdar mı? Dedi Kıvetür. Bebekliğinden beri sürekli Uras'ı dinledim. O berbat Uras kentlerinin ve yağlı Uraslı bedenlerinin resimlerini bir daha görmezsem doğrusu hiç üzülmem. İşte sorun da burada, dedi Tirin, mantık yürüten birinin neşesiyle. Uras'la ilgili öğrencilere açık bilgilerin hepsi aynı. İğrenç, ahlak dışı, dışkısal. Ama düşünün şimdi, eğer göçmenler ayrıldığında durum o kadar kötüyse 150 yıl nasıl dayanabilirdiler? Eğer o kadar hasta idiyseler neden ölmediler? Mülkiyetçi toplumları neden çökmedi? Neden bu kadar korkuyoruz? Bulaşmasından, dedi Bedap. Biraz açılmaya dayanamayacak kadar zayıf mıyız? Her neyse, hepsi hasta olamaz. Toplumları nasıl olursa olsun bazıları iyi olmalı. Burada da insanlar farklı farklı oluyor, değil mi? Hepimiz kusursuz odocular mıyız? Şu ciğeri beş para etmez pesosu düşünün. Ama hasta bir organizmada sağlıklı hücreler bile yaşayamaz, dedi Bedap. Evet, benzetmeleri kullanarak her şeyi kanıtlayabilirsin. Bunu biliyorsun. Her neyse, toplumlarının hasta olduğunu gerçekten nereden biliyoruz? Bedap beş parmağının tırnağını kemirmeye başladı. Üde ve Eğitim Hizmetleri Sendikası'nın bize Uras hakkında yalan söylediğini mi iddia ediyorsun? Hayır, yalnızca bize anlatılanlardan başka bir şey bilmediğimizi söylüyorum. Peki bize ne anlatıldığını biliyor musun? Tiri'nin kara, kalkık burunlu, parlak mavimsi ay ışığında açıkça görülen yüzü onlara döndü. Kıvet bir dakika önce söyledi. Dersini öğrenmiş, duydunuz. Uras'tan tiksinin, Uras'tan nefret edin, Uras'tan korkun. Neden olmasın diye sordu Kıvetur. Bak bize, odoculara nasıl davrandılar. Bize aylarını verdiler, öyle değil mi? Evet, çıkarcı devletlerini yıkıp orada adil toplumu kurmamıza engel olmak için. Bahse girerim, bizden kurtulur kurtulmaz eskisinden hızlı bir şekilde hükümetler ve ordular kurmaya başlamışlardır. Çünkü onları durduracak kimse kalmadı. Eğer limanı onlara açarsak dostça ve kardeşçe mi geleceklerini sanıyorsun? Onlar 1 milyar, bizse 20 milyonuz. Bizi silip süpürürler ya da hepimizi nasıl derler? Neydi o kelime? Köle yapıyorlar. Köle yaparlar madenlerde onlar için çalışalım diye. Peki Uras'tan korkmanın akıllıca olabileceğini kabul ediyorum. Ama nefret niye? Nefret işlevsel değil. Neden öğretiliyor bize? Acaba Uras'ın gerçekten nasıl olduğunu öğrenirsek seveceğimiz için mi? Bir kısmını bir kısmımız. Acaba Üde'nin engellemek istediği yalnızca onlardan bazılarının buraya gelmesi değil mi? Bizden bazılarının oraya gitmesi olabilir mi? Uras'a gitmek mi? Dedi Şevek şaşkınlıkla. Tartışıyorlardı. Çünkü tartışmayı seviyorlardı. Kısıtlayıcı bağlardan kurtulan aklın olanakların oluşturduğu yollar boyunca akıp gitmesini, sorgulanmayan şeyleri sorgulamayı seviyorlardı. Zekiydiler. Akılları şimdiden bilimin açıklığıyla yoğrulmuştu. Ve 16 yaşındaydılar. Ama bu noktada Şevek bir tartışmanın zevki tıpkı daha önce Kvetur'a olduğu gibi sona ermişti. Rahatsız olmuştu. Kim Uras'a gitmek ister diye sordu. Niçin? Başka bir dünyanın nasıl olduğunu keşfetmek için, bir atın nasıl bir şey olduğunu görmek için. Bu çocukça, dedi Kvetur. Bazı başka yıldız sistemlerinde yaşam var. Ay ışığında yıkanmış göğe el salladı. Öyle diyorlar. Ne olmuş? Şansımız da burada doğmak varmış. Eğer herhangi bir başka insan toplumundan daha iyiysek, dedi Tirin. Onlara yardım etmeliyiz. Ama etmemiz yasak. Yasak mı? Doğal olmayan bir sözcük. Kim yasaklıyor? Bütünleyici işlevin kendisini dıştalıyorsun, dedi Şevek heyecanla öne eğilerek. Düzen emirler demek değil. Anares'ten ayrılmıyoruz. Çünkü Anares biziz. Sen Tirin olduğun için Tirin'in bedenini geride bırakamazsın. Nasıl olduğunu görmek için başka biri olmaya çalışmak isteyebilirsin. Ama olamazsın. Seni güçlü kullanarak engelleyen mi var? Burada güç kullanılarak mı tutuluyoruz? Hangi güç, hangi yasa, hangi hükümet, hangi polis? Hiçbiri. Yalnızca kendi varlığımız. Odocular olarak kendi doğamız. Senin doğanda Trin olmak var. Benimkinde Şevek olmak. Ortak doğamızda ise birbirimize karşı sorumlu odocular olmak var. İşte bu sorumluluk bizim özgürlüğümüz. Ondan kaçmak özgürlüğümüzü yitirmek olur. Sorumluluğun ve özgürlüğün seçeneğin olmadığı, yalnızca yasaya uymaktan oluşan sahte bir seçeneğin veya yasaya uymamayı izleyen cezanın olduğu bir toplumda yaşamak ister miydin? Gerçek bir hapishanede yaşamak ister miydin? Of, lanet olsun. Hayır, hiç konuşamayacak mıyım ben? Senin derdin ne biliyor musun Şevek? Bir kamyon dolusu lanet olası tuğla gibi kanıtı biriktirene kadar hiç konuşmuyorsun. Sonra da hepsini birden kafama atıyorsun ve geride yığının altında ezilip kalan kanlı bedene bakma gereği bile duymuyorsun. Şevek haklılığını kanıtlamış görünerek arkasına yaslandı. Ama iri yapılı, köşeli yüzlü bir genç olan Bedap baş parmağının tırnağını çiğneyerek yine de dedi. Tiri'nin söylediği hala geçerli. Uras hakkındaki bütün gerçeği bildiğimizden emin olmak iyi olurdu. Bize kimin yalan söylediğini düşünüyorsun dedi Şevek. Bedap sakin sakin başını kaldırıp Şevek'le göz göze geldi. Kim mi kardeşim? Kendimizden başka kim olabilir ki? Kardeş gezegen üzerlerinde parıldıyordu. Berrak ve pırıl pırıl, gerçeğin olanaksızlığının güzel bir örneğiydi. Batı Temaniya kıyı boyu ağaçlandırması Anares'i göçün 150. yılında 2 yıllık bir dönem boyunca yaklaşık 18 bin kişinin çalıştığı en büyük girişimdi. Güneydoğu'nun uzun kumsalları verimli olduğu birçok balıkçı ve çiftçi topluluğunu geçindirebildiği halde ekilebilir alan yalnızca deniz kıyısındaki bir şeritten oluşuyordu. İçeriye ve batıya doğru Güneybatı'nın geniş düzlükleri boyunca uzanan bölge birkaç yalıtılmış maden kasabası dışında boştu. Toz diye adlandırılan bölgeydi bu. Bir önceki jeolojik dönemde toz, Anares'in tek baskın bitki cinsi olan holumla dolu dev bir ormandı. Şu anki iklim daha sıcak ve kuruydu. Binlerce yıl süren kuraklık ağaçları öldürmüş, toprağı şimdi her rüzgarda havalanarak bir kum tepeciği kadar düz çizgili ve ıssız tepecikler oluşturan ince gri bir toz haline getirinceye dek kurutmuştu. Anaresliler o huzursuz toprağın verimliliğini ormanı yeniden yetiştirerek geri getirmeyi umuyorlardı. Şevek bunun şu anda Anares'te saygın olan ardışıklık fizik ekolünün tanımadığı ama hala odocu düşüncenin bağlantılı ve içkin bir öğesi olan nedensel geri çevrilebilirlik ilkesine uygun olduğunu düşünüyordu. Odo'nun düşüncelerinin zaman fiziği kavramlarıyla ilişkisini, özellikle de nedensel geri çevrilebilirlik ilkesinin onun araç amaç sorununu ele alışı üzerindeki etkisini gösteren bir makale yazmak istiyordu. Ama henüz 18'indeyken böyle bir makale yazacak kadar bilgisi yoktu. Bu kahrolasıca tozdan kurtulup kısa zamanda fiziğe dönmezse de hiçbir zaman yeterli bilgisi olmayacaktı. Geceleri proje kamplarında herkes öksürüyordu. Gündüzleri daha az öksürüyorlardı. Öksüremeyecek kadar meşguldüler. Toz boğazlarını ve ciğerlerini tıkayan o ince, kuru madde düşmanlarıydı. Düşmanları ve görevleriydi, umutlarıydı. Bir zamanlar toz, ağaçların gölgesi altında zengin ve karanlık uzanırdı. Uzun çalışmaları bittiğinde yine aynı şey olacaktı. Taştan yeşil yaprakları yeşerten, kayanın kalbinden berrak suyu fışkırtan kadın. Gimar hep bu ezgiyi mırıldanırdı. Şimdi akşamın sıcağında düzlükten kampa dönerken sözleri yüksek sesle söylüyordu. Kimmiş o yaprakları yeşerten kadın dedi Şevek. Gimar gülümsedi. Geniş ipeksi yüzü tozla kaplanmış ve lekelenmişti. Saçı toz içindeydi. Üzerinde çok kuvvetli ve tatlı bir ter kokusu vardı. Güney doğuşunda büyüdüm dedi. Madencilerin bölgesinde bu bir madenci şarkısı. Hangi madenciler bilmiyor musun? Göçmenler geldiğinde zaten orada olan insanlar bazıları kalıp dayanışmaya katıldılar. Altın madencileri, kalay madencileri hala kendilerine ait şölen günleri ve şarkıları vardı. Tadde bir madenciydi. Ben küçükken bana şarkı söylerdi. Peki öyleyse kim o kadın? Bilmiyorum. Öylesine bir şarkı işte. Burada yaptığımızda aynı şey değil mi? Taşlardan yeşil yapraklar çıkarmak. Bana biraz din gibi geldi. Ah senin şu süslü kitabı lafların. Yalnızca bir şarkı işte of. Öbür kampta olup yüzebilmeyi nasıl isterdim? Leş gibi kokuyorum. Ben de leş gibi kokuyorum. Hepimiz leş gibi kokuyoruz. Dayanışma halinde ama bu kamp Temaniya kumsallarından 15 kilometre ötedeydi ve içinde yüzülebilecek yalnızca toz vardı. Kampta isminin söylenişi şebeke benzeyen biri vardı. Şevet. Biri çağrıldığında öteki geliyordu. Şevek bu rastlantısal benzerlik nedeniyle adama karşı bir yakınlık, kardeşlikten daha özel bir ilgi duyuyordu. Birkaç kez Şevet'in de kendine baktığını gördü. Henüz birbirleriyle konuşmamışlardı. Şevek'in ağaçlandırma projesindeki ilk dekadları sessiz bir kızgınlık ve bitkinlik içinde geçmişti. Fizik gibi herkesi merkezi işlevsel alanlarda çalışmayı seçmiş insanlar bu projeler ve özel işler için çağrılmamalıydılar. İnsanın sevmediği bir işi yapması ahlak dışı değil miydi? İşin yapılması gerekiyordu. Ama birçok insan nereye gönderildiklerine pek aldırmıyor ve sık sık iş değiştiriyordu. Aslında gönüllü olmaları gerekirdi. Aptal biri bile bu işi yapabilirdi. Aslında birçoğu bu işi ondan daha iyi yapabilirdi. Gücüyle gurur duyardı. Her zaman 10. gün dönüşüm görevi için ağır işlere gönüllü olmuştu. Ama burada her gün günde 8 saat toz ve sıcak içindeydi. Bütün gün boyu yalnız kalıp düşünebileceği akşam saatlerini iple çekiyordu. Ama akşam yemeğinden sonra çadırına gider gitmez başı düşüyor ve sabaha kadar deliksiz uyuyor. Beyninden tek bir düşünce bile geçmiyordu. İş arkadaşlarını can sıkıcı ve kaba buluyordu. Kendisinden küçük olanlar bile ona çocukmuş gibi davranıyorlardı. Küçümseme ve kızgınlık yüzünden yalnızca arkadaşları Tirin ve Robaba enstitüde geliştirdikleri zaman fiziğinin özel simgelerinin söz karşılıkları olan bir diziden oluşan şifreyle mektup yazmaktan zevk alıyordu. Yazıldıkları zaman bir mesaj olarak anlamlı görünüyorlardı. Ama aslında gizledikleri denklem veya felsefi formül dışında anlamsızdılar. Şevek'in ve Robaba'nın denklemleri özgündü. Tiri'nin mektupları çok komikti. Okuyan herhangi birini gerçek duygular ve olayları anlattıklarına inandırabilirdi. Ama içlerindeki fizik tartışma götürürdü. Şevek toz fırtınasında aşınmış bir kürekle kayalarda çukur açarken kafasında bilmeceler oluşturabileceğini keşfettiğinden beri sık sık bu bilmecelerden gönderiyordu. Tirin birkaç kez yanıt verdi. Rovap ise yalnızca bir kez. Soğuk bir kızdı. Şevek soğuk olduğunu biliyordu. Ama enstitüdekilerden hiçbiri Şevek'in ne halde olduğunu bilmiyordu. Onlar tam bağımsız araştırmaya başlamışken lanet olası bir ağaç dikme projesine gönderilmemişlerdi. Onların merkezi işlevi boşa harcanmıyordu. Çalışıyorlardı, istedikleri şeyleri yapıyorlardı. O ise çalışmıyordu, kullanılıyordu. Yine de böyle hep birlikte yapılan işlerden bu kadar gurur duyacağını, bu kadar doyum alacağını tahmin etmezdi. Çalışma arkadaşlarından bazıları gerçekten olağanüstü insanlardı. Örneğin Gimar. Önceleri onun adaleli güzelliği Şevek'i korkutmuştu. Ama şimdi onu arzulayacak kadar güçlü hissediyordu kendini. Bu gece benimle gel Gimar. Olmaz dedi Gimar. Şevek'e o kadar şaşkınlıkla baktı ki o da acının verdiği ağırbaşlılıkla arkadaş olduğumuzu sanıyordum dedi. Öyleyiz. O halde eşliyim eve döndü. Söyleyebilirdin dedi Şevek kızararak. Söylemem gerektiğini düşünemedim. Kusura bakma Şev. O kadar pişmanlıkla bakıyordu ki Şevek umutla acaba dedi. Hayır, eşlik böyle yürümez. Biraz ona, biraz başkalarına. Yaşam boyu eşliğin aslında o dojo ahlaka aykırı olduğunu sanıyorum, dedi Şevek sert ve bilgiççe bir tavırla. Zırva, dedi Gimar yumuşak bir tonla. Sahip olmak yanlıştır, paylaşmak doğrudur. Tüm benliğinden bütün o geceler ve günler boyunca tüm yaşamından daha fazla neyi paylaşabilirsin? Şevek elleri dizlerinin arasında başı eğik, uzun boylu, çok zayıf, kederli, istediği verilmemiş bir çocuk gibi oturuyordu. Bir süre sonra bana göre değil dedi. Sana göre değil mi? Aslında kimseyi gerçekten tanımadım. Baksana, seni de anlayamıyorum. Kopuğum, yaklaşamıyorum. Hiçbir zaman olmayacak. Benim için eşliği düşünmek aptalca olur. Öyle bir şey. İnsanlar için. Gimar çekinerek cinsel bir utangaçlıkla değil, saygının verdiği bir çekingenlikle elini omzuna koydu. Onun söylediğini onaylamadı. Onun da herkes gibi olduğunu söylemedi. Bir daha senin gibi birini hiç tanıyamayacağım, Şev dedi. Seni hiç unutmayacağım. Ne olursa olsun reddedilmeydi. Gimar'ın bütün nezaketine karşın Şevek onun yanından incinmiş ve kızgın ayrıldı. Hava çok sıcaktı. Gün doğumundan hemen öncesi dışında hiç serinlik yoktu. Şevet adlı adam bir gece yemekten sonra Şevek'in yanına geldi. 30 yaşlarında tıknaz, yakışıklı biriydi. Seninle karşılaştırılmaktan bıktım. Karıştırılmaktan bıktım dedi. Kendine başka bir at tak. Daha önceleri böyle kaba bir saldırganlık Şevek'i şaşırtırdı. Şimdi ise aynı şekilde karşılık veriyordu. Eğer bıktıysan kendi adını değiştir dedi. Ellerini kirletmemek için okula giden küçük çıkarcılardan birisin sen dedi adam. Ne zamandır senin gibi birinin ağzına sıçmak istiyordum. Bana çıkarcı diyemezsin dedi Şevek. Ama bu laf kavgası değildi. Şevet onu bir yumrukta ikiye katladı. Şevek kolları uzun olduğu ve rakibinin sandığından daha öfkeli olduğu için birkaç karşı darbe vurdu. Ama adam daha güçlüydü. Birkaç kişi durup baktı, adil ama ilginç olmayan bir kavga olduğunu görüp yollarına devam ettiler. Basit şiddet onları ne rahatsız eder ne de çekerdi. Şevek yardım istemediğine göre başka kimsenin değil onun sorunuydu. Kendine geldiğinde iki çadır arasında karanlıkta yerde sırt üstü yatıyordu. Birkaç gün boyunca sağ kulağı çınladı, yarılan dudağının iyileşmesi de bütün yaraları tahriş eden toz yüzünden çok uzun sürdü. Şevet'le bir daha hiç konuşmadılar. Adamı daha sonra uzaktan başka yemek ateşlerinde düşmanlık duymadan gördü. Şevet ona verebileceğini vermiş, o da uzun bir süre hiç tartmadan ve doğasını değerlendirmeden bu armağanı kabul etmişti. Tartmaya ve değerlendirmeye başladığı zaman ise onu başka bir armağandan, büyümesinin bir başka aşamasından ayırt edecek bir şey kalmamıştı. O yakınlarda çalışma grubuna katılan bir kız karanlıkta tıpkı daha önce Şevet'in yaptığı gibi Şevek ateşin yanından ayrılır ayrılmaz yanına geldi. Henüz dudağı da iyileşmemişti. Kızın neler söylediğini hiçbir zaman anımsayamadı. Kız ona takılmıştı. O da yine basitçe karşılık verdi. Gece düzlüğe gittiler ve kız ona tenin özgürlüğünü tattırdı. Bu onun armağanıydı. Şevek de kabul etti. Bütün anneresli çocuklar gibi hem erkek hem de kız çocuklarla özgürce sevişmişti. Ama o da diğerleri de çocuktular. Hiçbir zaman o ana kadar tattığı zevkten daha ötede bir şeylerin olabileceğini düşünmemişti. Bir zevk uzmanı olan Besun, onu kin ve beceriksizliğin olmadığı, birleşmek için çabalayan iki bedenin çabalamaları sırasında bulundukları anı yok ettiği benliği ve zamanı aştığı cinselliğin kalbine götürdü. Şimdi her şey kolaydı. Sıcak tozda ve yıldız ışığında her şey o kadar kolay ve hoştu ki günler uzun ve parlaktı. Tozda Besun'un bedeni gibi kokuyordu. Şimdi bir dikim ekibinde çalışıyordu. Kamyonlar kuzeydoğuda minik ağaçlarla yılda bir metreye kadar yağış alan yağmur kuşağında yeşil dağlarda yetiştirilen binlerce fidanla gelmişlerdi. Fidanları toza diktiler. İşleri bittiğinde projenin ikinci yılında çalışan 50 ekip üstü açık kamyonlarla geri döndü. Dönerken geriye baktılar. Yaptıklarını gördüler. Çölün soğuk eğim ve setlerinin üstünde çok hafif yeşil bir buğu vardı. Ölü toprağın üstünde çok hafif bir yaşam örtüsü uzanıyordu. Neşelendiler, şarkı söylediler. Kamyondan kamyona bağırıştılar. Şevek'in gözleri yaşardı. Taştan yeşil yaprakları yeşerten kadın diye düşündü. Gimar uzun bir süre önce güney doğuşuna geri gönderilmişti. Neden surat ediyorsun diye sordu. Besun, kamyon sarsılınca yanına sıkıştı. Elini onun güçlü tozdan beyazlaşmış kolunda bir aşağı bir yukarı gezdirdi. Kadınlar dedi Vokep güneybatıda, Kalay Filizi'ndeki kamyon deposunda. Kadınlar sana sahip olduklarını düşünüyorlar. Hiçbir kadın gerçekten odocu olamaz. Ya Odo'nun kendisi? Kuram, Asiyeo öldürüldükten sonra da cinsel yaşamı olmamış değil mi? Neyse istisnalar her zaman vardır. Ama birçok kadının bir erkekle tek ilişkisi sahip olma ilişkisidir. Ya sahip olma ya da sahip olunma. Bu konuda erkeklerden farklı olduklarını mı düşünüyorsun? Düşünmüyorum, biliyorum. Erkeğin istediği özgürlüktür, kadının istediği mülkiyettir. Seni ancak başka bir şeyle takas edebilirse serbest bırakır. Bütün kadınlar mülkiyetçidir. İnsan ırkının yarısı hakkında pek hoş şeyler söylemiyorsun, dedi Şevek. Adamın söylediğinde haklı olup olmadığını düşünerek. Besun, Şevek, kuzeybatıya geri gönderildiğinde hasta olana dek ağlamış, Öfkelenmiş, yine ağlamış ama onsuz yaşayamayacağını söyletmeye çalışmış. Onsuz yaşayamayacağını, eş olmaları gerektiğini ısrarla söylemiştim. Sanki herhangi bir erkekle bir yarı yıl bile birlikte kalabiliyormuş gibi. Şevek'in konuştuğu, bildiği tek dil cinsel eylem için özel deyimlerden yoksundu. Pravca'da bir erkeğin bir kadına sahip olduğunu söylemesi bir anlam ifade etmiyordu. Anlamca en yaklaşan ve küfür olarak benzeri ikinci bir anlamı olan kelime demekti. Irza geçmek anlamına geliyordu. Genelde kullanılan ve yalnızca çoğul bir özne alan fiil ancak çiftleşmek gibi yansız bir deyim olarak çevrilebilirdi. Tek bir kişinin yaptığı ya da sahip olduğu bir şeyi değil, iki kişinin yaptığı bir şeyi belirtiyordu. Bu kelime çerçevesi deneyimin tümünün başka herhangi bir diziden daha iyi kapsayamıyordu. Şevek boş bırakılan bir alan olduğunun farkındaydı. Ama bu alanın ne olduğundan tam olarak emin değildi. Tozda, ay ışığı altındaki bazı gecelerde Besun'a sahip olduğunu, onu ele geçirdiğini kesinlikle hissetmişti. Besun da ona sahip olduğunu düşünmüştü. Ama ikisi de yanılıyorlardı. Besun tüm duygusallığına karşın bunu biliyordu. Onu öpmüş, veda etmiş, sonunda gülümsemiş ve onu bırakmıştı. Şevek'e sahip olmamıştım. Şevek'in kendi bedeni erişkin cinsel tutkunun o ilk müthiş patlamasıyla gerçekten kendine sahip olmuştu. Besun'a da ama bitmişti artık, olmuştu, bir daha olmayacaktı, olamazdı diye düşünüyordu. 18'inde gece yarısı Kalay Filizli'nin kamyon deposunda bir yol arkadaşıyla oturmuş, bir bardak yapışkan tatlı meyve suyunu içerek kuzeye giden bir kamyonda yer bulmak için beklerken daha çok şey olacaktı. Ama bir ikinci defa faka basmayacak, yere yıkılıp yenilmeyecekti. Yenilginin, teslimiyetin verdiği zevkler vardı. Besun onların ötesinde bir zevk istemiyor olabilirdi. Niye istesindi? Kendi özgürlüğüyle Şevek'i özgür kılan oydu. Sana katılmadığını biliyorsun, dedi Abena'ya giden bir tarım kimyageri olan uzun yüzlü Bokep'e. Erkeklerin çoğunlukla anarşist olmayı öğrenmek zorunda kaldıklarını düşünüyorum. Kadınlar öğrenmek zorunda değiller. Bokep başını gaddarca salladı. Çocuklar yüzünden, dedi. Bebek sahibi olmak onları mülkiyetçi yapıyor. Bırakmıyorlar. İç çekti. Dokun geç. Kardeşim, kural budur. Hiçbir zaman sana sahip olunmasına izin verme. Şevek gülümsedi ve meyve suyunu içti. Vermem, dedi. Şevek için bölge enstitüsüne dönmek, yer yer bronz yapraklı bodur holumla kaplı alçak tepeleri, mutfak bahçelerini, konutları, yatakhaneleri, işlikleri, derslikleri, laboratuvarları, 13 yaşından bu yana yaşadığı yerleri görmek büyük bir mutluluktu. Onun için her zaman dönüşte gidiş yolculuğu kadar önemli olacaktı. Onun için gitmek yeterli değildi. İşin yarısıydı yalnızca, dönmeliydi o. Böyle bir eğilimde anlaşılabilir olanın uç noktalarında atılacağı dev araştırmanın doğası belki de şimdiden hissediliyordu. Eğer dönüşün olanaklı olduğuna kendisi dönmese bile yolculuğun doğasının, dünyanın çevresini dolaşmak gibi bir dönüşü içerdiğine derin bir inancı olmasaydı. O yıllar sürecek serüvene büyük olasılıkla atılmazdı. Bir ırmakta iki kez yıkanamazsın. Yeniden eve dönmek de olanak dışıdır. Bunu biliyordu. Aslında bu dünyaya temel bakışıydı. Ama o bu geçicilik kabulünden dev kuramını geliştirmişti. Buna göre en çok değişebilen şey en derin sonsuzluktu. Irmakla olan ilişkiniz ve ırmağın kendisiyle ve sizle olan ilişkisi de salt bir özdeşlik yokluğundan hem çok daha karmaşık hem de daha güven verici bir şeydi. Genel zaman kuramı eve dönmenin mümkün olduğunu söylüyordu. Yeter ki evin şu ana dek hiç bulunmadığınız bir yer olduğunu anlayın. O halde sahip olduğu veya istediği eve en çok benzeyen şeye geri dönmekten mutluydu. Ama oradaki arkadaşlarını oldukça sığ buluyordu. Son bir yılda epeyce büyümüştü. Kızların bazıları ona yetişmiş veya onu geçmişlerdi. Kadın olmuşlardı. O ise kızlarla arada bir ilişkinin ötesine geçmiyordu. Henüz yeni bir cinsellik fırtınası istemiyordu. Yapacak başka işleri vardı. Kızların en akıllı olanlarının Rovap gibi aynı şekilde ilgisiz ve ihtiyatlı olduğunu gördü. Laboratuvarlarda çalışma gruplarında ya da yurt kamu odalarında yalnızca iyi yoldaşlar gibi davranıyorlardı. Başka bir şey yoktu. Kızlar çocuk doğurmadan önce eğitimlerini bitirip araştırmaya başlamak veya sevdikleri bir kadro bulmak istiyorlardı. Ama artık yeni yetme cinsel denemelerle yetinemiyorlardı. Olgun bir ilişki istiyorlardı. kısır bir ilişki değil. Ama henüz değil, daha değil. Bu kızlar iyi arkadaştılar, dost ve bağımsızdılar. Şevek'in yaşındaki çocuklar artık biraz kuru ve yetersiz bir çocuksuluğun sonunda takılıp kalmış görünüyorlardı. Fazlasıyla entelektüeldiler. Kendilerini çalışmaya ya da cinselliğe adamak istermiş gibi görünmüyorlardı. Tirin konuştuğunda cinsel ilişkiyi kendisi icat etmiş gibi davranıyordu. Ama bütün ilişkileri 15-16 yaşındaki kızlarlaydı. Kendi yaşındakilerden çekiniyordu. Hiçbir zaman cinsel enerjisi fazla olmayan Bedav, kendisine eşcinsel idealist bir tutkuyla bağlanan kendinden büyük bir erkek çocuğun sevgisini kabul edip onunla yetiniyordu. Hiçbir şeyi ciddiye almıyor görünüyordu. Alaycı ve suskun olmuştu. Şevek onunla dostluğunun kesildiğini hissediyordu. Hiçbir dostluk sürmüyordu. Tirin bile çok ben merkezci ve son zamanlarda aralarındaki eski bağı Şevek istese bile kuramayacak kadar karamsar olmuştu. Aslında o da istemiyordu. Yalnızlığı tüm kalbiyle kabul ediyordu. Bedav ve Tirin'de gördüğü çekingenliğin kendi kapalılığına bir yanıt, bir tepki olduğunu, nazik ama şimdiden korkunç içine kapalı kişiliğin kendi duvarını oluşturabileceğini ve bunu yalnızca büyük güç veya büyük bağlılığın aşabileceğini hiç aklına getirmemişti. Aslında tek fark ettiği en sonunda çalışmak için yeterli zamanı olacağıydı. Güneydoğu'da düzenli bedensel çalışmaya alıştıktan sonra ve bebeğinin şifreli mektuplara menisini de ıslak düşleri harcamayı bıraktıktan sonra bir takım fikirler oluşturmaya başlamıştı. Şimdi bu fikirleri geliştirme gerçekten önemli olup olmadıklarını görme özgürlüğüne sahipti. Enstitüdeki en kıdemli fizikçi Mitis adlı bir kadındı. Bütün idari görevler her yıl 20 sürekli kadro arasında dönüşümlü olduğundan bu yıl fizik programını o yönetmiyordu. Ama 30 yıldır oradaydı ve aralarında en iyi beyin onunkiydi. Mitis'in çevresinde her zaman tıpkı bir dağ doruğunun çevresinde kalabalık olmaması gibi boş bir psikolojik alan vardı. Otoritenin büyüsünün ve zorlamalarının yokluğu gerçek olanı ortada, görünürde bırakmıştı. Bazı insanlarda otorite içkindir. Bazı imparatorların gerçekten yeni giysileri vardır. Göreli frekans üzerine yazdığı o makaleyi Abena'ya Sabul'a gönderdim, dedi Şevek'e hızlı dostça konuşmasıyla. Yanıtı görmek istiyor musun? Mitis herhalde daha büyük bir parça kağıttan koparılmış yırtık bir kağıdı masanın üzerine koydu. Üzerine küçük karalanmış harflerle bir denklem yazılmıştı. TS bölü 2, R eşittir 0. Şevek masanın üzerine koyduğu ellerine yaslanarak gözünü kağıt parçasına dikti. Gözleri ışıltılıydı. Pencereden gelen ışık onları dolduruyor, su gibi berrak bir görüntü veriyordu. O 19 yaşında, Mitis ise 55'indeydi. Mitis onu şefkat ve hayranlıkla izliyordu. İşte eksik olan şu, dedi Şevek. Masanın üstünde bir kalem buldu. Kağıt parçasına çiziktirmeye başladı. Yazdıkça ince, kısa, gümüşü tüylerle kaplı yüzüne kan doluyor, kulakları kızarıyordu. Mitis oturmak için masanın arkasına doğru yavaşça yürüdü. Bacaklarında dolaşım bozukluğu olduğundan oturmaya gereksinimi vardı. Ancak hareketi Şevek'i tedirgin etmişti. Soğuk, rahatsız olmuş bir bakışla başını kaldırdı. Bunu bir iki gün içinde bitirebilirim, dedi. Sabul bitirdiğin zaman sonuçları görmek istiyor. Bir duraklama oldu. Şevek'in rengi olağan haline döndü. Bir kez daha sevdiği Mitis'in varlığının farkına vardı. Makaleyi neden Sabul'a gönderdin, diye sordu. İçindeki o büyük delikle. Gülümsedi. Düşüncesindeki deliği tıkama zevki neşesini geri getirmişti. Senin nerede yanıldığını onun görebileceğini düşünmüştüm. Ben göremedim. Ayrıca senin neyin peşinde olduğunu da görmesini istedim. Abena'ya yanına gitmeni isteyecek biliyorsun. Genç adam yanıtlamadı. Gitmek istiyor musun? Henüz değil. Ben de öyle tahmin etmiştim. Ama gitmelisin. Kitaplar ve orada tanışacağın beyinler için. O beyni bir çölde harcayamazsın. Mitis ani bir tutkuyla konuştu. En iyiyi aramak senin görevin Şevek. Sahte eşitlikçiliğin seni kandırmasına hiçbir zaman izin verme. Sabulla çalışacaksın. İyidir. Seni çok çalıştıracak. Ama izlemek istediğin çizgiyi bulmakta özgür olmalısın. Burada bir dönem daha kal, sonra git. Abenay'da da kendine dikkat et. Özgür kal. Güç her zaman merkezde toplanır. Merkeze gidiyorsun. Sabulu iyi tanıyorum. Onun aleyhinde herhangi bir bilgim yok. Ama şunu aklımdan çıkarma. Onun adamı olacaksın. Pravca'da iyilik zamirinin tekil şekli çoğunlukla vurgulamak için kullanılırdı. Genel kullanımda ise atlanırdı. Küçük çocuklar annem diyebilirlerdi ama çok kısa zamanda onun yerine anne demeyi öğrenirlerdi. Ellerim acıyor yerine eller bana acı veriyor deniyordu. Pravca'da bu benim, şu da senin yerine bunu ben kullanıyorum, şunu da sen denirdi. Mitis'in "onun adamı olacaksın" cümlesinin garip bir tınısı vardı. Şevek ona boş gözlerle baktı. "Yapacağın işler var," dedi Mitis. Siyah gözleri vardı. Kızgınmış gibi parlıyorlardı. "Yap." Sonra dışarıya çıktı. Çünkü bir grup laboratuvarda onu bekliyordu. Şaşıran Şevek karalanmış kağıt parçasına baka kaldı. Mitis'in acele edip denklemlerini düzeltmesini söylediğini sanmıştı. Onun ne dediğini çok sonraları anladı. Abena'ya gitmeden önceki gece sınıf arkadaşları onun için bir parti verdiler. Partiler hem sık sık hem de sudan bahanelerle verilirdi. Ama Şevek bu parti için harcanan enerjiye şaşırdı ve neden bu kadar iyi bir parti olduğunu merak etti. Diğerleri tarafından hiç etkilenmediği için onları etkilediğini de hiç bilmiyordu. Onu sevdiklerini hiç farkında değildi. Birçoğu önceden parti için günlük tayinlarından arttırmış olmalıydılar. İnanılmayacak kadar çok yiyecek vardı. O kadar çok pasta kurabiye talebi vardı ki yemekhane aşçısı hayal gücünü çalıştırıp daha önceden bilinmeyen harikalar üretti. Baharatlı bisküviler, buğulama balıkla yenecek küçük biberli kanepeler, tatlı yağda kızarmış cıvık denecek kadar yağlı kekler, meyve suları, Kera Denizi bölgesinden taze meyve, minik karidesler, bir yığın tatlı cips vardı. Zengin, bol yiyecek sarhoş ediciydi. Herkes çok keyiflendi. Birkaçının da midesi bozuldu. Hazırlanmış ve doğaçlama oyun ve eğlenceler vardı. Tirin yeniden işleme ambarında bulduğu paçavralara sarınıp aralarında yoksul Uraslı dilenci, bu herkesin tarih dersinde öğrendiği iyi hoca kelimelerden biriydi, kılığında dolaştı. Elini burunlarının altında sallayarak "bana para verin" diye sızlandı. "Para, para, bana niçin hiç para vermiyorsunuz? Hiç paranız yok mu? Yalancılar, iğrenç mülkiyetçiler, çıkarcılar, bakın şu yiyeceklere, paranız yoksa nasıl saten aldınız bütün bunları?" Sonra kendini satışa çıkardı. "Saten alın beni, satın alın beni, birazcık parayla satın alın beni," diye yaltaklandı. "Saten değil, satın alın," diye düzeltti Robap. "Saten alın, satın alın, kimin umrunda?" diye mırıldandı Tirin, dar kalçalarını sallayarak ve göz kırparak. "Bakın ne kadar güzel bir beden, istemiyor musunuz onu?" En sonunda resmi bir tören eşliğinde bir balık bıçağıyla idam edildi ve kendi giysileriyle yeniden belirdi. Aralarında yetenekli arpçılar ve şarkıcılar vardı. Epeyce müzik ve dans vardı. Ama sohbet daha da çoktu. Hepsi yarın dilleri tutulacakmış gibi konuşup durdular. Gece ilerleyince genç aşıklar sevişmek için oradan ayrılıp özel odalara gittiler. Diğerlerinin uykusu geldi ve yatakhanelere döndüler. En sonunda küçük bir grup sabah olmadan önce temizlemek zorunda kalacakları boş fincanlar, balık kılçıkları ve pasta kırıntılarının ortasında kaldı. Ama daha sonra sabaha saatler vardı. Konuştular. Konuşurken buldukları yiyecekleri kemiriyorlardı. Bedap, Tirin, Şevek, birkaç başka oğlan ve üç kız vardı. Zamanın resim olarak uzamsal gösterimi ve antik sayısal armoniler kuramlarının çağdaş zaman fiziğiyle ilgisinden bahsettiler. Uzun mesafe yüzmedeki en iyi kulaç atma şeklinden bahsettiler. Çocukluklarının mutlu geçip geçmediğinden bahsettiler. Mutluluğun ne olduğundan bahsettiler. "Acı çekmek bir yanlış anlamadır," dedi Şevek. Öne eğilmiş, gözleri iri iri ve ışıltılı. Hala zayıftı. İri elleri, sivri kulakları, zayıf eklemleri vardı. Ama erkekliğin ilk döneminin mükemmel sağlık ve gücüyle çok güzeldi. Kahverengi saçları diğerlerininki gibi ince ve düzdü. İyice uzatılmış ve alnında bir bantla tutturulmuştu. İçlerinden yalnızca biri çıkık elmacık kemikli, düz burunlu bir kız saçını farklı uzatmıştı. Koyu renk saçını yusuvarlak bir başlık şeklinde kesmişti. Şeveki sabit, ciddi bir bakışla izliyordu. Dudakları kızarmış, kek yemekten yağ içindeydi. Çenesinde de bir kırıntı vardı. "Acı var," dedi Şevek ellerini açarak. "Gerçek, ona yanlış anlama diyebilirim. Ama var olmadığını veya herhangi bir zamanda yok olacağını varsayamam. Acı çekme, yaşamımızın koşulu. Başına geldiği zaman fark ediyorsun. Onun gerçek olduğunu anlıyorsun." "Tabii ki." Tıpkı toplumsal organizmanın yaptığı gibi hastalıkları iyileştirmek, açlık ve adaletsizliği önlemek doğru bir şey. Ama hiçbir toplum var olmanın doğasını değiştiremez. Acı çekmeyi önleyemeyiz. Şu acıyı, bu acıyı dindirebiliriz. Ama acıyı dindiremeyiz. Bir toplum ancak toplumsal acıyı, gereksiz acıyı dindirebilir. Gerisi kalır. Kök gerçek olan. Buradaki herkes acıyı öğrenecek. Eğer 50 yıl yaşarsak 50 yıldır acıyı biliyor olacağız. En sonunda da öleceğiz. Bu doğuşumuzun koşulu. Yaşamdan korkuyorum. Bazen ben çok korkuyorum. Herhangi bir mutluluk çok basit gibi geliyor. Yine de her şeyin bu mutluluk arayışının, bu acı korkusunun tümüyle bir yanlış anlama olup olmadığını merak ediyorum. Ondan korkmak veya kaçmak yerine onun içinden geçilebilse, aşılabilse, arkasında bir şey var. Acı çeken şey benlik. Benliğin ise yok olduğu bir yer var. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Ama gerçekliğin rahatlık ve mutlulukta görmediğim, acıda gördüğüm gerçeğin, acının gerçekliğinin acı olmadığına inanıyorum. Eğer içinden geçebilirsen, eğer sonuna kadar ona dayanabilirsen, yaşamımızın gerçekliği sevgide, dayanışmada dedi uzun boylu, parlak gözlü bir kız. İnsan yaşamının gerçek durumu sevgidir. Vedat başını salladı. Hayır Şevdi, haklı dedi. Sevgi acının içinden geçme yollarından yalnızca biri. Bazen yanılıp ıskalayabilir. Acı hiçbir zaman ıskalamaz. Ama bu yüzden ona dayanma açısından pek seçeneğimiz yok. İstesek de istemesek de katlanmak zorundayız. Kısa saçlı kız şiddetle başını salladı. Ama katlanmıyoruz. 100 kişiden biri, 1000 kişiden biri sonuna kadar gidiyor. Ta en sonuna kadar. Geri kalanlar ya mutluluk taklidi yapıyor ya da duyarsızlaşıyor. Acı çekiyoruz ama yeterince değil. Bu yüzden de boş yere acı çekiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Dedi Tirin. Yeterince acı çektiğimizden emin olmak için günde bir saat kafamızı duvarlara mı vuralım? Bir başkası, bir acı mezhebi oluşturuyorsun, dedi. Bir oducunun amacı olumludur, olumsuz değil. Acı çekmek tehlikeye karşı bedensel bir uyarı dışında işlevsel değildir. Psikolojik ve toplumsal olarak yalnızca yok edicidir. O doyu acıya, kendisinin ve başkalarının acısına olağan dışı bir duyarlılıktan başka ne harekete geçirdi ki diye karşılık verdi Bedap. Ama karşılıklı yardım ilkesi tamamıyla acıyı önlemek için tasarlandı. Şevek uzun bacaklarını sarkıtmış, yüzü gergin, sessizce masanın üzerinde oturuyordu. Birinin öldüğünü gördünüz mü hiç? Diye sordu diğerlerine. Birçoğu konutlarda ya da gönüllü hastane görevi sırasında görmüştü. Biri dışında. Hepsi belli zamanlarda ölülerin gömülmesine yardım etmişlerdi. Ben Güneydoğu'da kamptayken bir adam vardı. Böyle bir şeyi ilk defa görmüştüm. Hava gemisinin motorunda bir bozukluk vardı. Kalkarken çakılıp ateş aldı. Adamı çıkardıklarında tümüyle yanmıştı. 2 saat kadar yaşadı. Kurtarılamazdı. O kadar uzun yaşaması için, o 2 saat için hiçbir neden yoktu. Sahilden uyuşturucu ilaç getirmelerini bekliyorduk. Birkaç kızla beraber onun yanında kaldık. Uçağı yükleyen ekipteydik. Hiç doktor yoktu. Orada kalıp onun yanında olmanın dışında hiçbir şey yapamıyordunuz. Şoka girmişti ama çoğunlukla kendindeydi. Çok acı çekiyordu. Özellikle ellerinden bedeninin geri kalanının tümüyle yandığını bildiğini sanmıyorum. Acının çoğunu ellerinde hissediyordu. Rahatlatmak için ona dokunamıyordunuz. Dokunduğunuzda deri ve et elinizde kalıyordu. O da çığlığı basıyordu. Onun için hiçbir şey yapamıyordunuz. Yapılacak hiçbir şey yoktu. Belki orada olduğumuzun farkındaydı, bilmiyorum. Ona yararı olmadı. Onun için hiçbir şey yapamıyordunuz. O anda şunu anladım. Hiç kimse için hiçbir şey yapamayacağımızı. Anlıyor musunuz? Birbirimizi kurtaramayız. Kendimizi de. Ne kalıyor geriye o zaman? Soyutlanma ve umutsuzluk mu? Kardeşliği yatsıyorsun Şevek, diye haykırdı uzun boylu kız. Hayır, hayır, yatsımıyorum. Gerçek kardeşlikten ne anladığımı söylemeye çalışıyorum. Gerçek kardeşlik paylaşılan acıda başlıyor. O halde nerede bitiyor? Bilmiyorum. Henüz bilmiyorum.